Ankara, Ankara. İlan edileli henüz bir yıl olmuş, taptaze bir yönetim, yeni umutlar, heyecanlar. Modernleşme sürecinde gereken devrimler yapılmış ve yapılmaya devam ediyor. Yapılacak çok şey var, diğer yandaysa yokluk ve sıkıntılar. Böyle bir durumdayken bile Mustafa Kemal Atatürk, savaş yıllarından beri aklında olan bir konuyu hayata geçiriyor. Sanatın bir millet için vazgeçilmez olduğunu hep vurguluyor ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin modern Türkiye'nin ilk çağdaş kurumlarından biri 1924'te Ankara'da açılıyor. Musiki Muallim Mektebi. Ankara, Ankara'ya hoş geldiniz. Bugün Musiki Muallim Mektebi'ni konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cenk Güray. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Cebeci'deki üç kerpiç binada başlıyor her şey. Batı musikisini yeni cumhuriyetin okullarında öğretecek öğretmenler ve orkestraya sanatçılar burada yetişiyor. 1924'ten başlayarak günümüze kadar hangi evrelerden geçiyor Musiki Muallim Mektebi, ne zaman konservatuvara dönüşüyor, bunlardan bahsedeceğiz. Sayın Güray'a soralım, efendim hangi amaçla kuruluyor, hangi ihtiyaçlarla kuruluyor Musiki Muallim Mektebi?
Şimdi Cumhuriyet'in kültür politikalarının temel unsurlarından biri müzik. Zira Cumhuriyet'in hedeflediği toplumsal düşünce fikriyatının içinde bir tarafıyla hedeflenen Atatürk'ün bizzat muasır medeniyetler dediği kültürel havza var ve o Batı medeniyetini biraz da işaret ediyor esasında. Ama bir yandan da kendimiz gibi olan kendi öz kültürel değerlerimiz var. Ve bunların ikisinin harmanı üzerinden yeni bir toplum inşası gibi bir fikriyat üzerine kuruluyor Cumhuriyet. Ve toplumsal kültürün en yoğun dinamiklerinden biri olan müzik de bir dönüşüm mekanizması olarak düşünülüp bu kültürel yapının en temeline koyuluyor. Bunu nereden anlıyoruz? Esasında 1924'te Musiki Muallim Mektebi gibi bir kurumun kurulması bizatihi olarak bunun en güçlü belirtilerinden biri. Çünkü henüz savaştan yeni çıkmış bir ülkeden bahsediyoruz. 1923'te Cumhuriyet kurulmuş, 1922'de hani resmi olarak savaş bitmiş ama o yoğun yıkıntının etkileri elbette ki devam ediyor. Ve henüz hiçbir şey yokken, yani bugünkü anlamıyla hani medeniyet unsurları olarak görebileceğimiz kurumsallıkların, işte endüstri kuruluşlarının, fabrikaların hemen hemen hiçbiri yokken Atatürk daha savaş esnasında esasında bir eğitim şurası topluyor. Bu eğitim şurası içinde çok kritik kararlar alıyor. Ve hemen arkasından neredeyse ülkenin ilk kurulan kurumlarından biri 1924'te işaret ettiğiniz gibi Musiki Muallim Mektebi oluyor. Bu Musiki Muallim Mektebi bir konservatuvar değil, bir müzik öğretmeni yetiştirme kurumu. 1936'da konservatuvar olarak, benim görev yapmaktan gurur duyduğum Ankara Devlet Konservatuvarı olarak devam ediyor. Şimdi burada temel olarak dönüşüm fikrinin çok önemli iki dinamiği burada işaret ediliyor bize. Birincisi, toplumu önce anlamaya ve toplumu bir şekilde Cumhuriyet'in hedeflediği düşünce noktasına odaklamaya gayret etmek. Ve tabii ki bunu yapabilecek en önemli toplumsal katmanlardan biri öğretmenler. Ve özellikle diğer öğretmen okullarıyla beraber ve belki de daha öncelikli olarak müzik öğretmeni yetiştiren bir okulun açılmış olması, Anadolu'da böylesi bir müzik inkılabının temellerini atma gibi bir amacı ortaya koyuyor. Ve en nihayetinde burada yetişen öğretmenler zaman içinde Anadolu'nun değişik bölgelerine hızla dağılarak ve kısa süreli bir eğitimdir bu. Öyle şu anki gibi 4 seneli bir eğitim değil, 2 kademeli ve daha kısa sürelerde öğretmen yetiştirip hızla daha yüksek lise gibi eğitim kurumlarında ve de ilkokullarda hızlıca bir müzik reformunu sağlayacak altyapıyı oluşturmayı hedefler bu karar. Ve dolayısıyla Cumhuriyet'in kültür politikalarının en temelindeki hani öğretmen yetiştirerek toplumu aydınlatma ilkesinin belki de ilk ve en belirleyici adımlarından biri de müzik öğretmeni yetiştirmedir. Çünkü toplumsal dönüşümün hedeflenen kültürle aidiyet duyulan kültürün birleştirilmesinin belki de en pratik yollarından biri ve en güçlü yollarından biri müzik aktarımı üzerinden geçmektedir. Böyle bir anlam içerir bu. durumun oluşması.
Peki müzik inkılabı yapılırken nasıl bir müziğin Cumhuriyet'in değerlerini yansıtacağı düşünülüyordu?
Cumhuriyet'in kültür alanı bir tarafıyla dünyada en ileri olarak, tırnak içinde söylüyoruz tabii, hani bu ilerilik gerilik bir miktar göreceli kavramlardır. Ama bilim ve sanat alanında en fazla kalıcı ürünleri bırakan son dönem, o dönem itibarıyla kültürlerin birikimlerine ulaşmaya çalışmak, ama bunu yaparken kendi kültürel birikimlerinden uzaklaşmadan bunu yapmaya gayret etmek. Ve bu ikisinin birleşim alanı üzerinde bir kültür havzası oluşturabilmek. Cumhuriyet'in temel kültür alanı ve hedeflediği nokta böyle bir birleşimde. Ve bütün edimler esasında nereden baksanız neredeyse bir 50 yıllık süreç içinde, şu an 100. yılını kutluyoruz Cumhuriyet'imizin, ilk 50 yıl özellikle bu kurumsallığın oluşturulmasıyla esasında geçiyor. Ve halen o kurumların oluşturduğu büyük etkiyi hep beraber tecrübe ediyoruz esasında.
Musiki Muallim Mektebi'ne dönecek olursak, yatılı ve ücretsiz bir okul ve aynı zamanda Türkiye'deki ilk karma okul burası. Efendim, kaç öğrenciyle başlıyor eğitime okul?
6 öğrenciyle başlıyor, çok dar bir kadroyla. Onlar da muallim mektebinden, öğretmen mektebinden yetişen, yanlış hatırlamıyorsam 6 erkek öğrenciyle başlıyor. Sonradan kız öğrenciler de tabii hızla katılıyor. Oradan müziğe yetenekli çocuklar seçiliyor. Hali hazırda öğretmen okulunda
herkes
okuyan.
Herkes başvurabiliyor mu?
Hayır tabii ki. Çok detaylı bir sınav yapılıyor burada. Ve müzikal algı, müzikal işitme, müziği aktarabilme gücüne dair, müzikal hafızaya dair detaylı bir sınav yapılıyor. O dönem müzikle alakalı uzmanlık sahibi kim var ise esasında hemen hemen Cumhuriyet'in o kesitinde, onlar hem bu sınavı yapan kurul hem de öğretmenler olarak esasında bu noktada okula davet ediliyor. Hızlı ve çok hızlı bir kuruluş gerçekleştiriliyor her yönüyle ve tabii ki çok ciddi bir seçimle buraya öğrenciler kabul ediliyor. İki aşamalı, kendi çalışmalarıyla veya yetenekleriyle biraz daha ileri gidebilenler ana sertifikayı alıyor ve onlar lise ortaokulda öğretmenlik yapıyor. Yani bir miktar daha başarı seviyesi biraz daha düşük olanlar daha erken mezun edilip hemen ilkokullarda müzik eğitmeni olarak görevlendiriliyor.
Evet, peki ne gibi dersler var buralarda ve hocalar kimler?
Burada hani musiki muallim mektebinin hani temelinde müzik öğretimi olduğu için burada kendilerini müzikte ifade edebilecekleri ve müzikal değerlerini aktarabilecekleri çok temel dersleri mutlaka alıyorlar. İşte solfej gibi, müzikal okuma, yazma özellikleri gibi, müzik tarihi gibi. Çünkü neyi aktarmaya çalışıyoruz biz karşımızdaki öğrenciye? İşte müzik, evet, bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz, ezgiler öğretmeye çalışıyoruz ama esasında aktarmaya çalıştığımız bir kültür. Ve dolayısıyla bu kültürün özelliklerini doğru olarak aktaramazsak oradaki türküyü veya işte besteyi aktarmamızın hiçbir manası yok. Bu anlamda müzik tarihi çok çok önemli bir kriter bu okulda. Mahmut Ragıp Gazi Miyal, bizim konservatuvarımızın da hocası, mesela müzik tarihi dersleri için çok çok kritik bir kişiliktir. O dönem biliyorsunuz Cumhuriyet'in erken döneminde Orta Asya üzerinden anlatılan Türk tarihi çok çok revaçtadır ve öndedir. Artı tabii Anadolu'daki değerlerle bu Orta Asya değerlerini buluşturmak. Bizzat Atatürk'ün direktifleri, işte Hititlerle ilgili kazılar, Sümerlerle ilgili çalışmalar yapılır. Bir taraftan da Orta Asya fikrine çok ciddi ehemmiyet gösterilir. Mahmut Ragıp Gazi Miyal mesela bir müzik araştırmacısı olarak bu Orta Asya'dan gelen malzemenin Anadolu'da nasıl harmanlandığı noktasında çok güçlü bir uzmandır. Ve bu müzik öğretmenlerinin yetişmesinde mesela onun işin çok içinde olması Cumhuriyet'in kültür politikalarının işaret ettiği yönde öğretmen yetiştirme çabasının da en güzel örneklerinden biridir. Tabii Osman Zeki Üngör ilk müdürdü. Ve bizim Milli Marşımızın bestecisi tabii ki. Hani onun zaten başta olması Cumhuriyet'in kültür politikalarının adeta çok simgesel bir isminin bu organizasyonun da başında olması gibi bir ifadeyi de içeriyor. İhsan Künçer, Musikayı Humayun ekibi de orada. Eski Saray Orkestrası, arkasından da Riyaseti Cumhur Orkestrası olan, şimdiki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın temeli olan orkestranın çok değerli üyeleri orada ders vermeye başlıyor. Orhan Veli'nin babası Veli Kanık mesela. O da orada. Dolayısıyla çok çok kıymetli bir hoca kadrosu.
Türk Beşlerinden de isimler var değil mi?
Şimdi Türk Beşlerinden isimler, evet. En erken dönem Ubi Cemal Erkin, Adnan Saygun, yine Necil Kazım, hafızam beni yanıltmıyorsa, Musiki Muallim Mektebi'nin kuruluşu kuruluşundan itibaren ders veriyorlar. Sonrasında zaten bu kadro Ankara Devlet Konservatuvarı'nda kurucu kadrosu olarak bestecilik ve diğer alanlarda hani çok çok etkin bir noktada Cumhuriyet'in kültür politikalarını şekillendiren bir yönde çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii ki o arada bu bestekarlar yani o süreçler içinde bir kısmı Avrupa'ya gönderiliyor, bir kısmı gidip geliyor. Gelip de başlayan, arada gidip eğitim alıp tekrar gelen falan böyle çok yoğun ve esasında heyecan verici bir dönem. Tam bir kuruluş heyecanı.
Biraz katı kuralları olan bir okul mu peki burası? Öğrencilerin dışarıdan herhangi bir işle meşgul olması, okul dışındaki konserlere katılması kesinlikle yasakmış örneğin.
Evet, esasında konservatuvar da öyledir. Yani bizim Ankara Devlet Konservatuvarı halen öyledir. Yani burada çünkü belirli bir disiplin gerekir müzik alanında. Özellikle Cumhuriyet'in üzerine titrediği kurucu bir kurumda ve orada yetişen öğretmenlerde çok daha yoğun bir ilgi ve alakanın olduğunu işaret etmek gerekiyor. Bu ilgi ve alaka tabii ki güzel bir şey ama sonunda aynı zamanda yüksek bir disiplini de bu kişilerin üzerine tabii aktarıyor. Çünkü Cumhuriyet'i temsil edecek öğretmen yetiştiriyorlar burada. Ve bunu müzikle temsil edecek öğretmen yetiştiriyorlar. Hem müzik bilgisi düzgün olacak, hem tarih bilgisi düzgün olacak, hem kültürel bilgisi düzgün olacak, hem de hareket ve davranışları çok çok düzgün olacak. Çünkü gidip işte köyde, kentte, kasabada Cumhuriyet'in elçisi olarak görev yapacak bu insanlar. O bilinçle yetiştiriliyor. Şöyle bir çok beni de duygulandıran bir anı var. Konservatuvarın ilk yıllarıyla alakalı. Atatürk hayattayken konservatuvar kuruluyor 1936'da. Musiki Muallim Mektebi'nin devamı. Hani fark orada artık icracı sanatçı yetiştiriliyor. Öğretmen değil. Hani müzisyen doğrudan yetiştiriliyor. Atatürk Çankaya Köşkü'nde olmayan kalitede yemek takımlarını konservatuvara gönderiyor. Yani kendisinin kullandığı, konuklarını ağırlarken kullandığı yemek takımları daha mütevazi. Konservatuvardakiler ise en iyi porselenlerden, en iyi malzemelerden yapılmış. Neden? Ya paşam niye böyle falan diyorsun. Onlar sanatçı olacak diyor. En iyisini kullanmaya alışmaları gerekiyor diyor. Ve böyle bir durum üzerinden kuruluyor konservatuvar. O yüzden tabii çok yüksek bir disiplin ve yoğun bir ihtimam. Evet. Burada söz konusu. Böyle kıyafetlerine dikkat ediyorlar. Öyle çok dikkatli ceket giymeden çıkmak mümkün değil. Erkek öğrenciler için işte kız öğrenciler ona uygun dikkatli kıyafetlerle. Tabii ki şatafattan uzak ama son derece temiz ve titiz kıyafetlerle orada ders alıyorlar.
Bir de bunlar yokluk içerisinde oluyor. Bunları
yani ülkenin
da
büyük
lazım.
Bir fakru zaruret içinde olduğu dönemlerde adeta ülkenin bütün kritik kaynakları böyle bir alana aktarılıyor. Bu da çok esasında önemli, üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta.
Evet. Müzik aletleri ve ders araç gereçlerinin ücretsiz olarak verildiği, öğrencilere zimmetlendiği bir okul burası. Mezun olup tayin edilen öğretmenler 15 yıl zorunlu hizmetle yükümlü. Eğitim nasıldı peki Musiki Muallim Mektebi'nde? Herkes başarıyla bitirebiliyor muydu bu okulu?
Dediğim gibi hani bitiremeyenler de var ya da işte hani en üst seviyede bitirmeyip daha alt başarılarda bitirenler de var. Tabii ki herkes aynı olmayabilir. Yani çünkü yetenekler farklıdır, çalışma azmi farklıdır, hedefler farklı olabilir. Ama büyük bir oranda işlevini karşıladığını ve halen de aynı misyonla hareket etmeye devam ettiğini söylemeliyiz. Halen Gazi Eğitim Enstitüsü dediğimiz bizim şu an Gazi Üniversitemize bağlı olan müzik eğitim ana bilim dalı. İşte bu Musiki Muallim Mektebi'nin bir devamıdır. Ve aynı misyonla Cumhuriyet öğretmenleri yetiştirmeye devam eder.
Evet. Genç müzisyenlerin bazıları da Musiki Muallim Mektebi'ndeki öğrenimlerini sürdürmek üzere Avrupa'ya gönderildi. Bahsetmiştiniz yine.
Tabii.
Yurt dışına gidenler arasında çok önemli isimler var. Bunlardan da bahsedelim mi?
Şimdi tabii hani şu süreç kritik. Pek çok müzisyen gönderiliyor Avrupa'ya. Hepsi Musiki Muallim Mektebi'nden değil. Bir kısım mesela Musiki Muallim Mektebi'nde hoca olanlar var. Ulvi Cemal, Adnan Saygın gibi. Bunun yanında aynı dönem gönderilip de Musiki Muallim Mektebi'ne sonra gelen Şevket Taşkıran gibi önemli opera solistimiz gibi kişiler var. Ama şöyle bir meseleyi gözden geçirdiğim zaman mesela bestecilik geleneğimizin birinci kuşağının en temel kişilerinden Faik Canselen ilk mezunlardan biridir. Bizim meşhur o ileri marşının yürü bu yol şeref zafer yolu marşının bestecisidir. Aynı zamanda çok önemli başka besteleri de vardır. Tam bir Cumhuriyet öğretmeniydi Faik Canselen büyüğümüz. Hani rahmetli anıyoruz. Mesela o yurt dışına gidip çok önemli okullarda okumuştur. Sabahattin Kalender de yanlış hatırlamıyorsam Musiki Muallim Mektebi mezuniyetinden sonra yurt dışına giden büyüklerimizden biridir. Pek çok tabii örnek var. Ama dediğim gibi o dönemde öyle bir faaliyet var ki sadece Musiki Muallim Mektebi öğrencileri değil, başka kurumlarda da İstanbul Konservatuvarı'nda görev yapan veya sonradan konservatuvarın kuruluş hazırlıkları içinde tespit edilen pek çok öğrenci de yurt dışına gidip eğitimlerini ilerletme fırsatıyla karşılaşıyorlar. Bizim sevgili tabii büyüklerimiz İdil Biret Sunakan da esasında hemen hemen aynı havzadan yetişmiş müzik insanları.
Çok sesli müziğin ilerlemesinde Musiki Muallim Mektebi'nin önemi nedir sizce?
Batı müziğiyle kastedilen hem o müziğin formları, genel olarak temsil ettiği estetik değerlerdir tabii ama en önemlisi çok sesliliktir. Çünkü Batı müziği temel olarak polifoni, yani birden fazla ezginin aynı anda duyulması esasına dayanır. Temel batılılaşma tartışması müzik üzerinden hep bu çok seslendirme, tek seslendirme çelişkisi diyebileceğimiz kavram üzerinden olur. Bu tartışmalar bugüne kadar devam etmektedir. Ama batılılaşma meselesini biz hep bu çok seslendirme üzerinden okuruz. Ve tabii ki Musiki Muallim Mektebi böylesi bir batı müziğine yönelik bir eğitimi de verdiği için çok erken dönemden itibaren çok seslendirmeyi esas almıştır. Bununla ilgili dersler olmuştur. Ve tabii müzik öğretmeni yetiştirirken şuna dikkat edilir. Vereceğiniz malzemenin öğrencide karşılık bulması. Yani müzik öğretmeninden şöyle bir şey beklemeyiz. Yaparsa çok iyi tabii, ayrı bir şey. Muazzam bir beste yaptı ama onu oradaki köye gittiği zaman çocuklar çalacak mı ya da ne yapacak? Hani dinleyerek ondan büyük bir ilham alacak mı? Bu ayrı bir mesele. Bu bestecilik işi. Müzik öğretmeni ise mesela o bölgeye ait bir türküyü alır, onu çok seslendirir. Çocukların okuyacağı gibi 2-3 sesli son derece basit ve sade şekilde ona aktararak çocukların hafızasını, ufkunu genişletir. Dolayısıyla böylesi bir çok seslendirme koro geleneğiyle beraber tabii ki çok erken dönemden itibaren Musiki Muallim Mektebi'nin böyle temel bileşenlerinden biri olmuştur.
Musiki Muallim Mektebi'ni bitiren, daha sonra da Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan müzik öğretmeni Mübeccel Nami Duru'yla 1975 yılında gerçekleştirilen Anılarla Atatürk programından bir anısını dinleyelim.
Bu sadece Musiki Öğretmen Okulu değil, aynı zamanda bir uygulama okuluydu. Atatürk'ün eğitimdeki bir uygulamasının okuluydu. Bir cumartesi akşamı Musiki Muallim Mektebi'nde salonunda bir piyes oynuyordu. Piyes oynamasının nedeni de şuydu. Konserler, halk pek gelmezdi o zaman Batı müziği konserlerine. Ve bunu fışkırtmak için biz evvela bir piyes oynardık. Piyesi seyretmek için gelen halka da Batı müziğinden örnekler verirdik. Yine böyle bir akşam. Zeki Üngör, okul müdürü Zeki Üngör girdi. Çocuklar dedi, Atatürk emir verdi, radyo ele gideceğiz ve marşlar söyledik. Radyo da o zaman hemen yanımızda, eski bir Ankara'ydı. Biz hemen makyajımızı bıraktık, radyo kısmına geçtik ve Atatürk'ün buyruğu üzerine İngiliz, Fransız, Alman, Rus ulusal marşları kendi dillerinde, bizim İstiklal Marşımızı, Cumhuriyet'in 10. yıl marşını, Cumhuriyet Marşını, Zeki Bey Cumhuriyet Marşını söyledik. Sanıyorum bir hafta veya 10 gün sonra yeniden köşke çağırıldık. Yalnız Atatürk emir vermiş, bu sefer Zeki sen gelme, çocukları bir edebiyat öğretmeniyle birlikte gönder demiş. Onunla beraber köşke gittik. Sofralar bulunduğu büyük salonun yanında küçük bir salon vardı. Atatürk bizi oraya aldı. Çocuklarım dedi, oturun biraz hep beraber bir şiir yazacağız. Bu şiiri besteleyeceksiniz ve bana söyleyeceksiniz. Şimdi ben şiirin ilk dizesini söyleyeceğim. Gerisini siz getireceksiniz. Biz masaya oturduk. Edebiyat öğretmeninin yerini aldı. Ben diğer yanda oturuyorum. Arkadaşlar da masaya dizilmiş oturuyorduk. Ve şu dizeyi söyledi. Büyük karakterli Türk. Yorulmaz, usanmaz. Hadi dedi, arkasını siz getirin. Ben içeriye gidiyorum. Biraz sonra geleceğim. Tamamlamış olarak göreyim dedi. Ve Atatürk içeri gitti. Biz tabii uzun süre tartışıyoruz. Atatürk'ün kafasından geçen düşünceleri bilmediğimiz için biz şiiri onun istediği anlamda tamamlayamadık. Halbuki içimizde Selahattin ismini mesela bir arkadaşım bayağı şair, yani şiir yazabilecek yetenekli bir arkadaş olmasına rağmen gereği gibi bir şey yazamadık. Nitekim biraz sonra Atatürk geldi. Ne oldu çocuklarım dedi. Efendim işte bir şeyler yazdık ama beğenip beğenmeyeceğimizi bilmiyoruz. Okudu, beğenmedi. Çünkü onun kafasında belirli bir düşünce var. Onu sonradan anlıyorum ki Atatürk 10. yıl nutkunu hazırlayıp kafasında devamlı o fikirler var, o düşünceler var. Oturdu, ikinci mısrağı söyledi, ikinci diziyi söyledi. Gene tartışmalar oldu. Üçüncü, dördüncü, tamamı Atatürk'e ait şu dizeler ortaya çıktı. Büyük karakterli Türk, yorulmaz usanmaz, zekan cihandan büyük, müsbet ilme bağlısın. Güzel sanat sevgisi yüreğinde ateştir, Türk'ün büyük ülküsü bu dünyaya güneştir. Bunun tamamı Atatürk'ündür. Hadi çocuklarım dedi şimdi bunu, besteleyin ve sonra gelin bana söyleyin dedi. Bir güf değil, hemen 5 dakika, 10 dakika içinde bestelemek olanaksız. Ama biz hemen bir beste yaptık ve aşağı yukarı 25-30 dakika sonra Atatürk'e haber gönderdik, hazırız dedik. İçeriye girdik, hazır mısınız çocuklarım dedi. Hazırız efendim deyince gözleri dolu dolu oldu. Sofadakiler döndü, işte Türk çocukları bunu. Sorarım size, dünyada bunlardan daha zeki, daha yetenekli başka bir gençlik var mı? Milli Eğitim Bakanı'na döndü. Ben Türk gençliğinin ilkel eğitim metotlarıyla yetiştirilmesini istemiyorum. Dünyanın bu kadar zeki, bu kadar yetenekli olan Türk gençliği en modern eğitim sistemleriyle yetiştirdim. O zaman göreceksiniz. Bu şekilde yetişen Türk çocuğu, Türk genci çok yakın bir çağda çağdaş uygarlık düzeyine yetişecek olanaklara sahip olacak. Ve gözleri dolu dolu oldu bunları söylerken. Çünkü Atatürk, Türk çocuğuna, Türk gençliğine büyük inancı var.
Bu 33-34'lü yıllara dair bu anı da yine o dönemin o kurucu ruhunu anlatan, hemen konservatuvar öncesi dönemi anlatan ve musiki muallim mektebine dair çok önemli bir yine bilgi bizim için.
Açıldıktan bir süre sonra büyük talep görüyor musiki muallim mektebi ve o eski binalar yetmiyor. O binalar yıkılıyor ve yerine Ankara'da pek çok Cumhuriyet dönemi yapısına imza atan İsviçreli mimar Ernst Egli bir bina tasarlıyor. Farklı bir mimarisi var. Egli ulusal mimari akımına ilişkin detayları bu yapıda da hayata geçiriyor. Müzik okuluyla beni sevindiren bir yola girdim diyor Egli. O dönem için Ankara'nın en güzel binalarından biri olarak kabul ediliyor. Aslında bugün için de çok güzel bir yapı burası. Yalın olmasına rağmen simetrisi, kolonlu girişi, geniş koridorları ve merdivenleriyle anıtsal bir etkisi var. Okulun amblemi de sade ama çok güzel, iç içe geçmiş 3 M harfinden oluşuyor. Bu yapıdan da bahsedelim biraz.
Tabii. İlk konservatuvar binası, işaret ettiğiniz gibi Egli'nin Ankara'ya, Ankara coğrafyasına kattığı çok önemli bir perspektif, özelliktir. Musiki Muallim Mektebi ve sonra Ankara Devlet Konservatuvarı binası olarak ortaya çıkan bina. Tabii ki kuruluştan birkaç sene sonra, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşundan da birkaç sene sonra buraya taşınılıyor. Musiki Muallim Mektebi burada uzun vakit kalmıyor, ondan sonra başka binalara geçiliyor. Ama her iki kurum içinde hakikaten simgesel bir bina olduğunu söylemek gerekiyor. Bir de ayrı bir özellik var. Yukarıdan bakınca piyano gibi gözükür bu bina. Piyano tasarımı vardır. Uzun yıllar konservatuvarımız bu binayı kullanmıştır. Ankara Devlet Konservatuvarı kullanmaya devam etmiştir. Ve tabii hani şöyle bir şey hep ben hissediyorum. Şimdi 87. kuruluş yıl dönümünü kutladık konservatuvarımızın. 50 ila 52 yıllık mezunlarımıza plaket verdik. Onlar hep Mamak mezunu. Onlar öyle der. Hı-hı. Mamak binası. Biz Mamak mezunuyuz. Evet. Mamak konservatuvarı derler hatta. Orayı ayrı görürler yani. Sonradan Beşevler'e geçildi. Sonradan şimdi de Beytepe kampüsündeyiz. Ama sonraki binaları hani o bina kadar sahiplenmezler açıkçası. Orası çok özeldir ve hakikaten biz de gidince çok çok heyecanlanıyoruz. Ben orada okumadım. Fırsatım olmadı ama şu an orayla ortak çalışmalar yapıyoruz. Ve oranın gerçekten mimarisi, kullanım alanları, estetik özellikleri, işte içteki o güzel havuzu hepsiyle beraber değerlendirildiği zaman sahneleri, çalışma odaları tam bir sanat kurumu olarak tasarlanmış her şeyiyle. Eksikleri gedikleri olabilir ama bir sanat kurumu nasıl olur desek evet böyle olabilir gibi bir cevabı alabileceğiniz yine Cumhuriyet'in mütevazi şartlarında yaptığı çok çok özel bir binadır. Zaman içinde bu bina belediyeye aktarıldı. Belediye değişik amaçlarla kullandı. Bir ara müzik dışında da hani kullanıldı. O dönem biraz da üzüldük konuya ama şu an göreve devam eden Mamak Belediyesi değerli başkanımız, başkan yardımcımız çok büyük duyarlılık gösterdi. Onu da burada söylemek lazım. Şu an bir kültür ve sanat merkezi olarak kullanılıyor. Hatta içinde biz Ankara Devlet Konservatuvarı olarak Onlarla ortak, Mamak Belediyesi'yle ortak etkinliklerde yapıyoruz. Sevda Canapant Vakfı burada çok ciddi bir işlev üstlendi Pınar Alpay Genel Sekreterleri nezdinde. Ve burada hem biz hem Gazi Eğitim Fakültemiz, oranın müzik bölümü, hem de yeni kurulmuş olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitemiz çok güzel etkinlikler yapmakta. Ve burayı tekrar o müzikal hafızaya döndürme noktasında da çok güzel fikirleri öne sürmekteler.
1936 yılına gelindiğinde bir dönüşüm gerçekleşiyor ve Musiki Muallim Mektebi Ankara Devlet Konservatuvarı oluyor. Konservatuvarı kurmak için Alman besteci Paul Hindemith getiriliyor. Konservatuvardan biraz söz edelim efendim. Neden bir konservatuvar kurma gereği duyuluyor?
Şimdi mesele şöyle. Bireysel olarak halkı aydınlatma yolu öğretmenlerden geçer. Öğretmenler bireysel olarak gider orada öğretir, aktarır bilgilerini, orada kültürel fikirleri inşa eder, kırsalda, kentlerde, bütün Türkiye coğrafyasında. Ama iş bütün toplumun hedef alabileceği belirli kültürel değerleri tekrar yaratmak. Olduğu andan itibaren artık sanat ve bilim devreye girmelidir. İkinci aşama öğretmen okullarından sonra bilim ve sanat okullarıdır. Yani Cumhuriyet'in ikinci büyük projesi, dönüşüm projesi. Bu yönüyle 36'da konservatuvarın kurulması ülkenin ilk sanat kurumunun kurulması anlamına da gelir. Çünkü bir önceki öğretmen mektebidir. Ve orada genel toplumsal dönüşüm birebir iletişimle ortaya konulmaya çalışılır. Biz bir medeniyeti nasıl tanırız? Sanatıyla öncelikli olarak görürüz ve tanırız. İşte Roma medeniyetini nasıl tanıyoruz? Tapınakları değil mi? Kolezyum veya işte amfiteyatroları, antik Yunan medeniyeti öyle. Osmanlı medeniyetini nereden anlıyoruz? Camileri, kervansarayları, işte sanat ürünleri, bestekarları, şairleri değil mi? Bütün medeniyetler bu şekilde kendini ifade eder. Dolayısıyla Cumhuriyet'in bir medeniyet olarak ortaya çıkması için özgün, kendini ifade eden sanat ürünlerinin ortaya çıkması gerekir. Hem üretim olarak hem de bizzat kişi olarak. İşte Ankara Devlet Konservatuvarı bu yönüyle kurulur. Ve oradaki köyde ulaşılan, öğretmenin ulaştığı çocuktan dünya çapında sanatçı yetiştirmek için kurulur. O yüzden aynı ilkeyle. Ücretsiz, çünkü hiçbir zaman şunu hedeflemez Cumhuriyet. Ya sanata imkan ayırabilen ailelerin çocukları gelsin, diğerleri gelmesin diye bir şey yoktur. Yetenekli çocuk varsa köyden çıplak ayaklı çocuğu alırlar, gelirler. Burada ücretsiz okur. Sağ olsun Ali Doğan hocamız mesela, bizim yıllarca konservatuvar müdürlüğümüzü yapan. Bunun en güzel tanığı köyden. Ali hocayı nasıl aldıkları falan çok çok güzel hikaye. Çoğunun yol parası yoktur. Rica minnet Ankara'ya kadar gelirler. Acayip duygulu hikayelerle yüklü bir tarihtir bu. Ama gerçekten büyük bir Cumhuriyet sanat fikri oluşur bunun üzerinden. Çok büyük besteciler oluşur, çok büyük icracılar oluşur. Ve en nihayetinde bir sanat üretim alanını temel olarak Ankara Devlet Konservatuvarı üzerinden var etmeye başlar Cumhuriyet. Ve bunun üzerinde Anadolu'dan çıkıp dünyanın her yerine ulaşan büyük sanatçıların ortaya çıkmaya başladığını ve bugüne kadar gelen bu Anadolu Türk sanatçı geleneğinin temelinde de Ankara Devlet Konservatuvarı'na dair bu tasarrufun yaptığını söyleyebilmek gerekir.
Peki Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu, önemli sanatçılar mezun oluyorlar dediniz. Bu önemli isimleri de analım mı?
Tabii o kadar çok yani. Hangi bir, şimdi birilerini söylersek diğerleri evet, alınabilir.
Doğru.
Yani şöyle esasında diyebiliriz. Şuradan başlayalım. Müzik alanının, yani işte birinci derece çalgı icrası alanlarının, hemen arkasından opera, tiyatro alanının ve hemen bunların biraz arkasından bale alanının ve üzerinde müzik bilim alanının ve tabii ki üzerine geleneksel müziklerin eklemlendiği bu alanın ülkede kurucu, geliştirici, himaye edici ve ileriye götürücü bireylerinin büyük bir oranda
ilk dönemlerinde mezunlarından hani akıllarımızda kalan isimlerden bahsetmiştim. Ama dediğiniz gibi diğer isimleri gücendirmeyelim.
Bence de yani, çünkü bütün anıtsal isimler
evet,
orada.
Evet. Peki hangi dallarda eğitim veriliyor diye bir daha sormak istiyorum.
Tabii.
İki bölümden oluşuyor müzik ve sahne sanatları. Biraz bunu açabilir miyiz?
Şimdi müzik bölümü halen de öyle devam ediyoruz. Müzik alanı doğrudan çalgı icrasını kapsayan bir alan. Burada çok enteresan detaylar var. Mesela ilk defa klavsen bölümü de bizde kuruluyor. Hani bugün alışıldık olduğu üzere işte temel orkestra çalgıları, piyano, yaylı sazlar, nefesli sazlar, vurmalı sazlar elbette kuruluyor ama bunun yanında örneğin klavsen gibi, arp gibi çok çok özel çalgılarla ilgili bölümler de erken dönemde açılıyor. Paul Hindemith özellikle müzikle ilgili kısmı tabii yönlendiriyor ama burada demin ismini sıklıkla zikrettiğimiz değerli hocaların büyük oranda emekleriyle bu bölümler inşa ediliyor. Musiki Muallim Mektebi'nin hoca kadrosu doğrudan Ankara Devlet Konservatuvarı'na geçiyor büyük oranda bu arada. Hemen ek olarak Karl Ebert tiyatro ve opera bölümlerini inşa ediyor kendi içinde. Bunlar da müzik bölümüyle hemen hemen aynı zamanda kuruluyor. Ortak bir yapı içinde. Hatta o dönem çıkan bir kararname ile bu bölümlerin kurulmasının yanında hemen de bir tatbikat sahnesi oluşturulur ve hızla temsiller başlar. Hatta Atatürk'ün direktifiyle yazılan Özsoy Operası, Ahmet Adnan Saygun tarafından yazılan opera da ilk Türk operasıdır. Bu anlamda İran Şahı'nın ziyareti üzerine yazılır ve o iki kültürün birbirleriyle ortaklığını da işler. Librettosunu doğrudan Atatürk kaleme alır o metnini, içeriğini tabii ki. Onun büyük emekleriyle kaleme alınır. Adnan Saygun büyük bir heyecan içinde besteler, provalarına falan bizzat katılır. İşte bugünkü Türk Ocağı binasında Devlet Resim Heykel Müzesi içindeki o bina içinde. Dolayısıyla bu iki bölüm hemen böyle inşa edilir. Bir süre sonra takribi 12 sene falan olması lazım. 48'ler herhalde. İrlandalı bale hocası Valet de Sion. Orada da çok çok bilinen bir hoca. O ve öğrencileri önce Bakırköy'de bir bale okulu açıyorlar İstanbul'da. Ve bu bale okulunun kadrosu ve öğrencileri sanırım 48 civarı Ankara Devlet Konservatuvarı'na naklediliyor. Böylece bale alanında açılıyor. Bale alanı halen bizim en güçlü alanlarımızdan biri. Hani Türk balesi ile ilgili kimi düşünürseniz oradan bizden yetişmiştir büyük ağırlıkla. Tabii sonradan başka bale bölümleri de oluştu. Ama o tarihsel kesit açısından sanırım hani en yoğun kurucu kadroyu yetiştiren bizim konservatuvarımız. İstanbul'da da tabii kadim bir bale bölümü vardır. Dolayısıyla opera kadroları da oradan yetişir. Bunun arkasından bizim konservatuvarımızda yetişen ekiplerden sonra işte devlet opera ve balelerinin, senfoni orkestralarının kurulması gerçekleştirilir. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası daha eski ama diğer kurumlar bizim yetiştirdiğimiz kadrolarla kurulmuş olur. Bizim diyorum, kusura bakmayın, çok lütfen şey anlaşılmasın, hani böyle tutuyor kendi okulu diye de hani biraz şey, Cumhuriyet'e dair sevgimden dolayı konservatuvarı seviyorum.
Gazi Eğitim Enstitüsü'ne de kısaca değinelim. Müzik öğretmenliği bölümü bir yıl sonra konservatuvardan ayrılarak Gazi Eğitim Enstitüsü'ne dönüştürülüyor. Ve konservatuvar 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanıyor. Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı olarak varlığını sürdürüyor. Bugünden söz edelim istiyoruz efendim. 100 yıl geçti neredeyse konservatuvarın temellerinin atılmasının üzerinden. Bugünkü eğitim nasıl?
Şunu bir kere söyleyeyim. Biz eğitimin hem teknik yönü hem estetik yönü olarak aynen baştaki ilkeleri sürdürüyoruz. Yani buraya dair müzik fikirlerinin buraya dair Anadolu'yu, Anadolulu insanlar tarafından algılanarak dünyadaki en ileri tekniklerle, en yaygın ve estetik seviyesi yüksek tekniklerle buluşturularak bir müzik mirasının tekrar tekrar inşa edilmesi fikrini bir kere birebir koruyoruz. Ha, buna eklemeler yapıyoruz. Zamanın ihtiyacı olan yapılarla buradaki birikimi beslemeye çalışıyoruz. Mesela müzik bilimi bölümünün sonradan açılması özellikle Anadolu'ya ve dünyaya dair müzik mirasının daha fazla araştırılarak yine konservatuvar eğitimine aktarılmasıyla alakalı temelde ve tabii ülke hafızasına aktarılmasıyla alakalı. Veya geleneksel müziklerle ilgili zaman içinde yüksek lisans ve doktora programlarımız var mesela, onların açılması. Biz ortaokuldan öğrenci alıyoruz ama yarı zamanlı programla ilkokula da ulaşmaya çalışıyoruz mesela.
Öyle mi?
Evet, bunlarla genişletilmeye çalışılması gibi tabii ki çabalar ve buradaki temel mirası daha güçlü şekilde aktarabilme kaygısını içeriyor. Şöyle bir tabii sıkıntıdan da bahsetmeliyim. Şimdi temelde bütün Anadolu'dan biz beslenmek üzere kurulan bir okuluz. Yani Anadolu'daki her bölgedeki kişi bizim için aynıdır. Ve hepsine ulaşmaya çalışırız. Kuruluş ilkesi böyle. Ama şu an yaşam şartları, ülkenin büyümesi, nüfusun çok artmış olması, tabii ki dış ülkelerle sürekli iletişim ve tabii başka kurumların da açılmış olması, istediğimiz anlamda bizi Anadolu'yla buluşturma noktasında çok çok rahat hareket ettirmiyor. Biraz daha biz hani Ankara kültür havzasına bir miktar daha çekilmiş gibi görünüyoruz son yıllarda. Ama bunu aşmak için de girişimlerde bulunmaya başladık. Mesela işte Ankara Güzel Sanatlar Lisesi ile ortak bir program yaptık. Bunu başka güzel sanatlar liselerimizle de uygulayıp Anadolu'nun değişik yerlerindeki bu liselerin tespit ettiği yetenekli öğrencileri yine Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesine alabilme umudunu taşıyoruz. Yani o baştaki ilkeleri unutmuş değiliz ama pratik olarak olarak bunu gerçekleştirebilmek adına adımlarımızı biraz daha sıklaştırmaya gayret ediyoruz.
Bugün öğrencilerin ilgisi nasıl?
Öğrencilerin ilgisi yüksek her zaman. Hani bizim giriş sınavlarımıza başvurular hep yüksek bütün alanlara. Bu bizi memnun ediyor. Bir yandan da sanatın yan alanlarıyla alakalı, mesela sanat tarihiyle alakalı çok enteresan programlar açıldı. İşte antropoloji, kültürel antropoloji programları gibi programlar güzel sanatlar fakülteleri eksenlerinde de var. Dolayısıyla çocuklarımız kendi ilgi alanları doğrultusunda artık çok farklı program tercihleri de yapabiliyorlar. Ülkenin gelişimi adına da güzel bir nokta.
Sizce ülkemizde çocuklar müzeye yönlendiriliyor mu yeterince?
Kanımca öyle. Yani en azından şunu söyleyebilirim. Bize konservatuvarın ilk dönemlerindeki büyüklerimizin anlattığı noktadan bence daha ilerideyiz. Hepsi şöyle hikayeler anlatır. Konservatuvardan kendilerini istediklerini, işte yeteneklerinin tespit edildiğini ailelerine söyledikleri zaman aileleri hep endişeyle yaklaşıyor meseleye. Ya ne yapacaksın işte, kusura bakmayın işte, sazcı mı olacaksın efendim falan gibi böyle onlara kızdıkları çok oluyormuş. Şimdi de vardır ama özellikle ailelerin artık sanat alanına çok daha ılımlı baktığını ve sadece hani klasik batı müziği yönüyle de değil, geleneksel müziklere de öyle, oradaki kurumsallaşmamız da güçleniyor ülke olarak, daha böyle toleranslı baktıklarını, kişilerin sanata bakışlarının çok daha derinlikli olmaya başladığını toplum açısından da hissediyorum. Bu noktada daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum ben ve çocuklarına en azından sanatı tercih etme noktalarında eskisi kadar büyük engellerle karşılaşmadıklarını gözlemliyorum. Ama tabii sanat alanı her zaman zorlu bir alandır. Riskler içerir, zorluklar içerir, yaşam şartları açısından, çalışma şartları açısından. Bu risklerin de çocuklar gayet bilinçli, farkında. Buna rağmen çok ilginin arttığını söyleyebilirim.
İlanından sonra Ankara'nın hem mekansal hem de kültürel inşa süreci başlatılır. Atatürk'ün yeni cumhuriyeti çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaştırma hedefinde devrimlerin olduğu kadar sanatın yeri de büyüktür. Toplumun kültürel gelişimi eğitim ve sanatla mümkün olacaktır. Bu amaçla kurulur Musiki Muallim Mektebi. İlk Türk operası Özsoy burada yazılır, dünyaca ünlü sanatçılarımız burada yetişir. Hem başkent Ankara'nın hem de Cumhuriyet'in modern yüzüdür. Müzik eğitiminin olmazsa olmazı ses geçirmeyen odalar, akustiğin özenle hesaplandığı etkileyici konser tiyatro salonu, derslikler, yatakhane, yemekhane ve ofisleriyle başkentin modern yüzünü temsil eder, estetik yönüyle de öne çıkar Musiki Muallim Mektebi. Sonraları tiyatro, opera, bale ve çok sesli müzik eğitimlerinin verileceği Türkiye'nin ilk konservatuvarının özüdür. Biz de bugün Cumhuriyetimizin kültür ve sanat devriminin gerçekleşmesinde rolü büyük olan Musiki Muallim Mektebi üzerine konuştuk. Ankara Ankara'nın bugünkü konuğu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cenk Güray'dı. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi ki geldiniz.
Ederiz. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum duyarlılığınız için. İki tane ufak not verebilir miyim acaba? Şimdi bu konuşmaya da hazırlanırken iki tane kitaptan faydalandım. Oradaki yazarları zikretmek isterim çünkü ikisini de kaybettik maalesef. Biri benim de kıymetli hocam Erdoğan Okyay. Çok önemli bir müzik eğitimcisi, Musiki Muallim Mektebi mezunu. Diğeri ise Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu Ersin Onay. Büyüğümüz, hocamız. Onu da yeni kaybettik. Onun da kitabı bu konuda çok çok kritik bir tarihsel kesiti içerir. Ve tabii Erdoğan Okyay'ın zikrettiği Gazi Eğitim'in o kurucu ve geliştirici kişisi Zuckmayer. Edward Zuckmayer'i de burada saygıyla, rahmetle anmak isterim. Çok çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Gökhan Polat ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberdik. Haftaya aynı gün ve saatte buluşuncaya dek esen kalın. Ankara, Ankara.